Ben şuradan bakıyorum ekranına. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çok özel konuklarımız var. Özellikle restoran ve yeme içme sektöründe çok tecrübeli yöneticilerimiz bizlerle, restoran sahipleri bizlerle. Big Chef'ten Abdurrahman Bey bizlerle, yurt dışı büyümelerine bakıyor. Cook Shop'tan Selçuk Bey bizlerle, genel müdür yardımcısı. 01 Adana Restoran ve Sef bizlerle, ikinci kuşak.
Merhaba.
Aslında yazılım mühendisi ama restoran işiyle uğraşıyor aileden beraber. Aysu bizimle. Aysu da hayali zaten hep aşçı olmaktı. Ama sosyolog oldu.
Selamlar herkese.
İsterseniz şöyle başlayalım programımıza. Bir salgınla baş etmek durumunda kaldık. Hep yeni bir şey. Özellikle yiyecek içecek sektörü bu dönemde en sert şekilde etkilenen sektörlerden birisi. Sadece Amerika'da işsiz kalan vatandaşların %60'ı yiyecek içecek sektöründe çalıştığı verilerimiz var elimizde. Bu sektörün duayenleri olarak ülkemizdeki önemli temsilcilerindensiniz. Sizlerin restoranlarda acaba nasıl bir dönüşüm gerçekleşti? İsterseniz önce Abdurrahman Bey, senden başlayalım. Sonrasında Selçuk Bey ve Esef devam edelim.
Hay, aslında ciddi her ülkede ciddi oranda kişi restoran sektöründe çalışıyor. Çünkü biz yüksek istihdam sağlayan sektörlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla tabii çok fazla işsiz kalanın bu sektörden olması da rakam olarak normal. Tabii Avrupa ve Amerika'da bu biraz daha sert gerçekleşiyor. Çünkü hem sağlık sektöründe de görüldü, hem burada da görülüyor. Biz bu ülkelere göre daha vicdanlı ülkeleriz. Bizde şu anda böyle bir şey yok aslında. Belki geri dönüş henüz olmadı o yüzden. Ama ben hani Almanya'da biliyorum, restoran kapatmalar söylendiği anda bir anda işçi çıkarmalar da başladı. Şu anda da ortalaması Almanya'nın %40. Amerika'da da %60 galiba. Bizde henüz olmadı. Ama tabii belli değil. Çünkü geri dönüşler olduğu zaman, şimdi alışveriş merkezleri belki duymuşsunuzdur, ayın 11'inde 15'inde açmaya çalışıyor. Ama insanlar bir anda gelmeyecekler. Gelmedikleri zaman da bir de onu boş verin, kiralar devam ettiği için açamayan restoranlar olacak. Yani 2-3 aydır kira borcu biriken, diğer borçları biriken ve açamayan restoranlar olacak. Onlar gelmediği sürece onların da ekipleri tabii ki ortada kalacaklar her şeyden önce. Yani bizde de mutlaka 2-3-5 olacaktır ama bunu işten çıkartma ya da işte ortada bırakma gibi değil, açamayan restoranlarla beraber ortada kalanlar diye hesaplamakta fayda var. Belki öyle bir şey önümüze çıkacaktır. Ama tabii şöyle bir şey de bekliyoruz. Biz açar açmaz insanlar ciddi şekilde sıkıldılar evlerinde. O yüzden de hızlı bir şekilde bir iş çoğalması olacak. Önce herkes sevdiği restorana koşturacak. İlk önce bir sınırları aşacaklar, sosyal mesafeleri. O arada tabii bütün işletmelerin personele ihtiyacı olacak. Sonra o işler düşecek. Belki hani sonra anlatırız ne kadar düşer, ne kadar çıkar ama işler düşünce de bu sefer de personelin işletmeye ihtiyacı olacak. Yani bu bir döngü. Önce personel işletmeye el verecek, sonra işletmeler personele el verecek. Biz bize hep beraber ortak bir payda da içerisinde herhalde başaracağız bunu. Yani hani çok fazla kimseyi ortada bırakmaz hiç kimse diye düşünüyorum hiçbir işletme.
Selçuk Bey.
Ben öncelikle yani bu sürecin işte Çin'in Wuhan şehrinde başladığı andan itibaren Türkiye'de pek herkes bunun farkında değildi. Her şey böyle stabil gidecek diye düşünüyordu. Biraz bizim sektör olsun hem perakende olsun hırsız yakalandı insanlar. Bunu gözlemliyoruz ve yaptığımız birçok telekonferans olsun, işte zincirler olsun, rakipler olsun, restorancılık ve turizm ayağında görüştüğümüz bütün arkadaşlarda bunu görüyorum. Eğer hazırlıksız yakalanma bölümünde de insanlar önünde bir stratejik business yol haritası yoktu. Yol haritası olmadığı için de geç kaldı. O anlamda da geç kaldığı için bir business stratejik yol haritası çizemeyeceği için de yapması gereken tek bir hamlesi kaldı. Aksiyon almak. Bu anlamda da birçok insan, kişiler aksiyon aldı. Aksiyon alırken de bir takım böyle yanlış kararlar veren işletmeler de oldu tahminimce. Ama tabii biz burada neler yapılmalı ya da ne olmalı değil. Önemli olan burada şu an insanlar gerçekten çok büyük paralar kaybediyor. Şirketler çok büyük paralar kaybediyor. Şimdiye kadar bize bakan bir işimiz vardı. Şimdi işimize sahip çıkmamız gerekiyor. APO'ya çok katılıyorum. Neden? Çünkü şu an aslında çalışanımıza çok sahip çıkmamız gereken bir dönem, bir süreçteyiz. Bu anlamda da biz işverenler, yöneticiler olarak onların motivasyonunu en üst seviyede tutmak, sürekli işte iletişim içinde olmak, iç iletişimi arttırmak. Yani ben bu krizin ilk başladığı andan itibaren yaptığım tek bir şey var şirket olarak. Bütün ekip arkadaşlarıma iç iletişimi arttırmak. Çünkü bir sürü belirsizlik var. İnsanlar belirsiz bir süreç içerisinde bir problem var. Problemin ana kaynağı belli ama nasıl bulunacağıyla ilgili fikre sahip değil. O anlamda bilgi kirliliği olmaması adına işte bu kısa ödenekler olsun, ücretsiz izinler vesaire gibi süreçler olsun, prosesler olsun. Hep ekiplere ve sadece kendi şirketim için söylemiyorum, birçok firma paydaşlarıyla birleşerek bunları dile getirdik biz. Yani daha dün çok taze bir toplantıdan çıktık biz. Burada işte zincir AVM yöneticileri olsun, işte sizlerin de çok yakından tanıdığı zincir gruplar olsun. Süreç nasıl olabilir? Hani nereye gider? Biz açalım mı, açmayalım mı? Biliyorsunuz bir gündem var şu an AVM'lerin açılmasıyla alakalı. Benim şahsi fikrim orada da şuydu, acele etmeyelim. Haziran başında önce açmak bizim için çok büyük risk. 15 gün erken açacağız, 15 gün erken para kazanacağız ki bunun garantisi yok. Yani ben şu an Haziran 15'inde bir yer açılsa gidip bir yerde yemek yer miyim onu düşünürüm. Ciddi bir yemekçi olarak, yani bir restorancı olarak, yani bu işin içinden gelen bir olarak. Bir ay geç açılsın ama bütün mevzuatı tam anlamıyla sonuçta bizi kapatan, biz neden kapandık? Mucbir bir sebepten dolayı devletin öngördüğü bir şeye göre kapatıldık. Yani bilim kurulu bize dedi ki kapatıyorsunuz ve mücbir sebepten dolayı kapatıyorsunuz. Bence aynı şekilde mücbir sebepten dolayı aynı yayınlama yapılıp belirgin, net tanımlanmış bir tarihte bütün parakende olsun, gastronomi olsun, herkese bir şekilde bir yol haritası çizilip o şekilde açılış planlamasının daha doğru olmasını olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü burada bir, personel eğitimleri çok üst düzeyde olacak. İki, hijyen eğitimleri çok olacak. Bir de gıda güvenliği ön planda olacak.
Onları zaten biraz sonra detaylı konuşacağız. Esef bir de senden dinleyelim.
Tabii ki.
Hem birlerle ilgili olarak hem de bir de Nektar, yani Adana kebabın altında bir dürüst kafe var ya. Bir de onu da düşünerek iki farklı tarzda işletme. Ama her ikisi nasıl etkilendi? Şu an durum nedir? Biraz sen de bahseder misin?
Tabii ki dünyada olduğu gibi yeme içme sektörü de Türkiye'de en fazla etkilenenler arasında oluyor. Çünkü çok fazla sayıda istihdam yaratıyoruz. Biz bunun dışında bir var diye, iki var diye, üç var diye çalışan da çok fazla işletmeler mevcut. Bizim kapatılmamız, az önce Selçuk Bey'in söylediği gibi mücbir sebepten dolayı kapatılmamız çok büyük bir iş kaybına sebep oluyor. İşletmeler de bundan çok yüksek derecede etkileniyor tabii ki. Az önceki arkadaşların söylediği gibi bizim burada COVID-19 sonrasında normalleşme sürecine girmeyi umuyoruz, bekliyoruz ama bunun en kısa sürede olmasından ziyade en doğru zamanda olması gerekiyor. Çünkü bu pandemi sonrasındaki haberler ya da pandemi sonrasında şirketlerin yol haritası çizebilme gibi bir imkanı çok fazla önünde yoktu. Çünkü daha önce böyle yaşanmış bir fizibilite yoktu. Yani daha önceden biz ülke olarak ne yazık ki lokal bazı şeyler yaşadık, terör olayları sebepleriyle olsun, durgunluk durağan dönemler yaşadık, sektörler etkilendi ama küresel bir pandemiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bu durumda nasıl bir aksiyon alacağımızı bilmiyoruz. Geçmişe baktığımız zaman da benim bulabildiğim en güvenilir, en yakın tarihte İspanyol gribinden bahsediliyor. Onu yabancı kaynaklardan araştırdığımız zaman şu sonucu ben gördüm. Bazı eyaletlerde, Amerika'nın bazı eyaletleri çok ciddi önlemler alıyor ve bazıları bunu pandemide bu seneki COVID-19'da bazı ülkelerin yaptığı gibi daha esnek davranıyor ve önlemler almayıp ekonomilerini durdurmuyorlar bir nevi. Bu eyaletlerin krizden 3-4 kat daha uzun süre, pandemiden 3-4 kat daha uzun süre sonra çıktıklarını görüyoruz. Ve böylelikle az önce Selçuk Bey'in söylediğine ilave olarak bizim doğru zamanda açılmamız, doğru zamanda aksiyona geçmemiz önemli. Olabildiğince erken değil de optimum süreyi bulmamız çok önemli. Bunun sonrasında da inanıyorum ki biz ülke olarak evde kal kampanyaları yaptı devlet. Evde kal, evde kal. Sosyal sorumluluk projesi üreten firmalar da aynı şekilde herkesin evde kalmasını, sosyal izolasyonunu sağlamayı önerdiler. Salgının yayılmaması için. Bu süreç normale döndüğü zaman bizim haydi başlıyoruz dendiğinde devletin de dışarı çıkın gibi bir hashtag üretmesi lazım artık. Yani kesinlikle emin olup her şeyden insanların dışarıya çıkıp sosyalleşmelerinin artık risk taşımadığı seviyeye geldiği zaman başlamamız en uygunu. Çünkü diğer türlü ikinci bir dalga haberi çok daha fazla yıkıcı olacağını düşünüyorum bu konuda.
Ben buna bir ek yapmak istiyorum. Şimdi restoranlar tekrar açılınca tabii insanlar biraz tereddüt edecekler gerçi ama çok fazla insan evde bekledi. Bunların da en başında aslında restoranları en çok sayıyı tutan garsonlar geliyorlar. Biliyorsunuz garsonlar asgari ücret ve bahşişle çalışıyorlar dünyanın her yerinde ve burada ciddi şekilde bahşiş kaybı yaşadılar. O yüzden restoranlara gittiğinizde bahşiş verin. Buradan herkese söylemek istiyorum. Biraz bu aralar biraz elinizi bol tutmakta fayda var. Çünkü insanlar ciddi gelir kaybetti.
Aynen.
Bunu belgeleyemiyor ki devlet de buna el atsın, yardım etsin. Bu arada Türkiye'ye ait bir şey değil, her yere ait bir şey. O yüzden evet, gitmekte, tüketmekte, paylaşmakta ve biraz da bahşiş dağıtmakta fayda var açıldıktan sonra inşallah.
Peki bu adaptasyon, evet. Şimdi hızlı bir adaptasyon bekliyor musunuz? Biraz önce aslında siz bahsederim demiştiniz Abdurrahman Bey ama insanların bu tekrar alışma süreci, tekrar işte kendini rahat hissedip bir restoranda oturup yemek yeme süreci nasıl olacak ve ne bekliyorsunuz yani bu anlamda ve siz bunu sağlamak için ne gibi önlemler almak ya da insanlara nasıl ne tür güvenceler verebileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu anlamda şimdiden başladığınız çalışmalar, planlama var mı?
Evet. Aslında şöyle, yani bir kere her şey bu tsunami gibi açıkçası. Ufak bir dalga patladı ve bu gittikçe büyüyecek. İnsanlar yaklaşık 45-50 gündür evde sıkıldılar. Herkes bir önce bir sağlıklı beslenmeye başladı evde. Sonra ekmeklerini herkes kendisi üretti. Şu anda pide üretiyor herkes. Yavaş yavaş bütün herkes evde tarıma kadar gidecek bu iş. Ama bir Sezar salatasını da özledi insanlar. Yani ya da chia tohumlu bir somon salatasını da özlediler. Bunu da hepsini de evde yapamıyor tabii insanlar.
Mesela o yüzden bizim ufaklık soruyordu. Baba diyordu, pizza mı daha uzun pişiyordu şey mi? Cookie. Yani kurabiyeler mi daha hızlı pişiyor diyor. Yani niye öyle şekilde yok? Hızlı yemek için herhalde. Artık evde nelerin piştiğini, neyin kaç tarafı dışında. Yani gerçekten hepimizin evlerle restorana dönüşmek üzere yani.
Evet, evet. Ve şimdi dolayısıyla herkes önce bir koşup en hızlı, en sevdiği yemeği yemeye gidecek. Geçen gün Instagram'da seviyorum anket yaptım. Burger mi salata mı dedim. Burger coştu gitti. Yani çünkü her şeyi evde yaptık ama bir gurme burger yapamadı insanlar. Yani güzel bir köfte şöyle kömür ızgarasında öyle suyu akan ekmeği güzel brioche'li falan bir burger yapamadı kimse. Dolayısıyla bir Nusret'in kapısına bir kuyruk olur büyük ihtimalle. Ama ondan sonra çat diye bu geri düşer. Yani hani dünyadaki beklentilerde bu aralar biliyorsunuz herkes raporu yayınlıyor. Uluslararası araştırma şirketleri, Deloitte'lar her yerde uçuşuyor raporlar. Oralarda bakınca görülüyor ki ilk önce bir iş patlayacak bütün dünyada. Sonra bu yavaş yavaş düşecek ama o ortalaması bunun beklentinin %80'i. Sonra çat diye aşağı düşecek bu %60'a. Sonra yavaş yavaş aralığa kadar tekrar çıkacak işte. Aralıkta ama %100'ü yakalamak zor. Yani herkesin gayri safi hasılada da beklediği 2021'in eğer her şey giderse tabii 2021'in ilk demek ki bu arada tabii bir sürü önlemler açıklanacak. Devlet açıkladı mı bilmiyorum. Elden ele gezen bir haber var. İşte devlet 4 aşamalı bir plan yaptı diye. Bunlardan bir tanesi belli restoranlar açacak. Sonra diğerlerini. Önce masaların arasında mesela sonlaşma olmazsa bir ay boyunca başka bir şey olacak gibi bir step step kararlar aldı diye bir şey var. Ama herkesin bütün planlamaları Aralık sonuna kadar devam edecek. Biz de artık Aralık sonuna kadar her ne kadar sokaklara düşsek, gezmeye başlasak, bize bir şey olmaz desek de devlet birçok şeye izin vermeyecek. Bu da tabii herkesi ayrıca etkileyecek. Tabii biz ne karar alacağız? İsterseniz Selçuk Bey anlatsın, biraz ben ekleme yapayım. Kesmeyeyim şimdi, rol çalmayayım. Zamanından
yok, yok, devam et. Devam et.
Yani şöyle, benim açıkçası yani insanlar ne karar alacaklar? Daha henüz ortaya çıkmış kararlar yok, biliyorsunuz. Daha yavaş yavaş yeşil ışık göründü. Cumhurbaşkanı, dedi ki bayramda inşallah iki bayram kutlarız. Herkes daha niyet ediyor. Daha o da belli değil. Çünkü inşallah kısmındayız şu anda. Ama tabii insanlar evde ne yapıyorlar şu anda? Neredeyse eve gelen damacanayı bile yıkamaya başladılar. Paketle evet. Aldıkları şeyi yıkamadan, biraz bekletmeden açmıyorlar. Şimdi bu hijyenliği, neredeyse hepimiz tıp eğitimimizi tamamladık zaten evde şu anda. Bu hijyen deliliği restoranlara yansıyacak. Yani siz ilk gittiğiniz restoranda hemen içeriye girip oturup hadi bana şunu getir diyemeyeceksiniz. Ya da getir bakalım o menüyü diyemeyeceksiniz. O menüyü sizden önce kim tuttu? Temiz miydi? Temizlendi mi? Sizin oraya gelen garsonunuz test yaptırdı mı? Elinde test sonuçları var mı? Ya da bu restoran dezenfekte edildi mi? Gibi bir sürü şeye çıkacak. Yani kimlerin eli değiyor? Ya da o tedarik zincirine uyuldu mu bu ürünler gelirken? Bir kere zaten dediğim gibi herkes evde profesör oldu. Dolayısıyla herkes bunu soruşturacak. Şimdi bir sürü şey açıklanıyor. Bugün bir arkadaşımız paylaştı bizim WhatsApp grubumuzda. Avusturya restoranları bu ayın 15'inde açıyor diye kararlarını da açıklamışlar. Kararlardan bir tanesi, müşteri masada maske takmayacak ama tuvalete giderken dahi takacak. Garsonlar zaten takacak. Her yerde dezenfektan olacak. Müşteri garsonun gösterdiği masaya oturacak. Keyfine göre masa seçemeyecek. Masaların arası mesafe hikayesini zaten herkes biliyor. Dün şeyde gördüm, Texas Restoranlar Birliği gibi bir birliğin açıklamasında gördüm. Orada da şey yazıyor, restoranın kapısında garsonlar işletmeler yani bir tabela koyacaklar ve diyecekler ki COVID-19 belirtisi olan müşterileri almayacağız. Yani anlayışınıza teşekkür ederiz. Yani restoranın önünde hapşırırsanız, gözleriniz kızarıyorsa, burnunuz akıyorsa kusura bakmayacak, geri döneceksiniz, apaçık belli. Yani müşteri kaprisi zaten olamayacak o arada. Çünkü içeridekiler de son derece gergin olacaklar. Büyük ihtimalle bunların tamamı, belki biraz fazlasını biz alacağız. Çünkü biz belli ki disiplinli bir ülke olduk bu konuda. O yüzden de ben biraz daha fazlasını bekliyorum yapılacaklar arasında.
Yani Selçuk Bey'e geçmeden önce, burada belki teknoloji çok daha fazla yardımcı olabilecek. Yani bir dönem ne oldu? İşte bütün restoranların kapısına güvenlik kapıları bir dönem geldi. Şimdi ne gelecek? Belki termometreler gelecek. Girerken dereceyi ölçen. Ne olacak? Belki artık direkt insanlar kendi cep telefonundan menüye bakmak isteyecek. Yani orada bir barkodu okutup ben menüye kendi cep telefonundan girebileceğim. Belki teknolojik olarak bu çok kolay değil ama mesela bazı özellikle yurt dışında büyük üretim yapan fabrikalar üretim bant olarak yayınlıyorlar. Cep telefonundan kamerayla girip izleyebiliyorsunuz. Türkiye'de de var. Yani ben bu konularda bazen obsesif olduğum için ya da teknolojinin içinde olduğum için eve gelen bir ürünün mesela barkodunu okutup fabrikadan kaçta çıkmış, hangi üretim bandında olmuş gerçekten bakan birisiydi. Ondan dolayı da belki buna benzer çözümler biraz daha müşterilerin ve vatandaşın kendini rahat hissetmesine belki yani olanak sağlayabilir, yardımcı olabilir diyerekten Selçuk Bey'e pası atıyorum.
Yani ben kısaca Apo zaten bahsetti. Burada algıyı çok iyi yönetmemiz lazım bizim. Sonuçta sosyalleşmeden bahsediyoruz. Neden bir kafeye ya da bir restorana gideriz? Sosyalleşmek için gideriz. haliyle de bir sürü prosedürler, süreçler çıkacak bizim karşımıza. İlk etapta yani bundan bir 15 gün önce ilk böyle %50, %60'larla başlarız gibi düşünüyordum. Sonraki süreçte Eylül gibi %85 bandına çıkarız. Aralıktan sonra da artık rutin hayata yavaş yavaş geçeriz, unutulur diye düşünüyordum ama dün itibariyle %50'nin de altında, belki %30 bandında ilk açtığımız andan itibaren başlayıp sonraki süreçte insanlar artık alınan önlemleri, eğer ki bu süreci, algıyı da iyi yönetirsek sonraki süreçte de %50 bandına çıkabilir. Çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi şimdi COVID-19 ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili devlet tarafından henüz bize bir şey açıklanmadığı için biz kendi içimizde birçok aksiyon alıyoruz. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi termometre, ateş ölçer, işte QR üzerinden işte menüleri okutmak için şu an marka tarafı çalışıyor. İşte zeytinyağını işte 10 gramlık şeylerde verelim gibi, atıyorum işte permasanı şöyle verelim, tuzlu kullanmayalım, şekerlikler zaten dökme olsun, hep tek kullanımlık ürünleri nasıl kullanabiliriz ki bizim sektörde çok zor bir şey ama bunu nasıl aşabiliriz, bunun yöntemlerini de konuşuyoruz ama uygulamada nasıl olur hep beraber göreceğiz. Evet. Mayıs 15'e kadar bekleniyor. Mayıs 15'ten sonra zaten bir takım uygulamaların hepsinin restoranların içinde oluyor olması gerekiyor. Eğer ki burada tabii şunlar da var. Yani biz eğer %40, %50 bandında geçersek, bugün birçok işletme henüz daha kimseyi işten çıkarmadı. Bir şekilde kısa ödeneklerden faydalanıyor. İşte kısa ödenekten faydalanmayanlar ne oluyor? Ücretsizin ödeneğinden faydalanıyor. Emekliler işte sadece emekli maaşından faydalanıyor. Vesaire vesaire. Ama ne olacak? %50 bandında sen eğer biz operasyona başlarsak, bir de işin bu boyutu var. Yani insanlar personel maliyetleriyle alakalı problemler yaşayabilecekler. Sokak dükkanlarında kiralarla alakalı problem yaşayacağız. Enerji giderleri, malzeme maliyetleri, esasında bunlar bizi çok zorlayacak şeyler. İster istemez yerel üretime, yerel tarıma ciddi bir şey gelecek, adım atacağız biz. Menüler küçülecek. İnsan öyle kocaman 160-170 kalem mallar olmayacak. Belki mutfaklarda 13-14 kişi, 15 kişi çalışırken 8 kişi çalışacak. Ona göre ister istemez biz o menüleri yapmak zorunda kalacağız. Biraz belirsizlik var ya, işte bu. Ama ben esasında çok şeyim, hani böyle ilk açıldığında insanlar çok özledi. Açık mekanlara böyle bir gidecek. Belki cam bardakta bir şey içmeyecek, iki tarafta take away karton bardaklarda içecek ama bir şekilde bir takım şeyler tüketilecek. Bunu iyi yöneten, işte hijyen kurallarına, bu gerçi doğru söyledi. Mesela biz dışarı çıkıyoruz, dışarı çıktığıma pişman oluyorum, telefonu temizliyorum, kendimi dezenfekte ediyorum, elimi dezenfekte ediyorum, kapıyı dezenfekte ediyorum. Bu hastalık gibi bir şey oluyor hepimizde. İnsanlar çok güzel kişisel ve hijyen eğitimini almış oldu ama aşağıda sağda öyle değil. Zaten bizim gibi zincirler 15-20 senedir her servantlarda dezenfektanlar vardı. Atıyorum masalar dezenfektanlı, sularla siliniyordu. Her yerde dezenfektan istasyonları vardı. Mutfakta 15 dakikada bir çalar saatler vardı. İnsanlar kendini dezenfekte ediyor. Boneler, işte kolluklar hepsi vardı. Ama bu kadar çok biz insanların gözünün içine sokmadık. Şimdi bunu çok iyi yapmak lazım. Mesela ben sosyalleşmek için mekana gittim kız arkadaşımla. Çapraz mı otururum? Ben kız arkadaşımla yan yana oturmak isterim mesela. Veya ya da karşı karşıya oturmak isterim. Şimdi bunların çok iyi belirgin ve net tanımlanmış olması lazım diye düşünüyorum.
Yani tabii Türkiye'de özellikle yurt dışındaki emsalleriyle karşılaştırdığımızda birçok restoran mesela ıslak mendil vardır yıllardır yani.
Evet.
Öyle en iyi restoranda bile istemezsen masada göremezsin yani. Öyle evet. Onu söylerdim yani. Ondan mı? Bu tarz şeyler gerçekten bizi belki bir adım öne çıkartacak. Bu arada 2000'e yakında şu anda canlı yayın izleyicimiz var. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Demek ki çok ilgili insanlar bu konuya.
En çok merak ettiğim.
Demek aralığını geçtik büyük ihtimalle o zaman.
Yani aslında bir şey daha söylemek istiyorum.
Mesela bir konu var. Özellikle bunu da SF'den sonra tekrar belki tartışırız. Yani çok mesela Abdurrahman Bey de SF de özellikle çok nazımızı çekmiştir. Arayıp ya yer yok gidiyorsun, araya adam koyuyorsun, o saatte yer bulamıyorsun. Saat akşam zaten yemeğe gideceğimiz saatler belli, çalışan insanlarız. Şimdi masa sayısı azalacaksa diyelim yani ve insanlar bir anda dışarı çıkmak isteyecek, restorana gitmek isteyeceklerse ve oradaki sayı düşecekse bu sefer Bir de öyle bir durum olacak. Yani 200 kişi gidecek yani. Mesela 100 kişi gireceği zaman bir de öyle bir yönetmek Amerika'da kolay olmayacak. Kapıda yani kapıda belki sıra bekleyeceğim ama biz alışkın değiliz öyle şeylere toplum olarak. Bunlar da bence tartışılacak diğer konular yaşayarak herhalde hep beraber.
Orada şöyle aslında esasında biraz önce benim söylediğim konunun üstüne bizde 4 tane temizlik şeyi vardır mesela. Sarı bezle işte masaları temizlersiniz. Yeşille barları temizlersiniz. Pembe ya da kırmızıyla mutfakları temizlersiniz. Mavi bezlerle masayı silersiniz. Ama artık insanlar o iğrenç bezlerle defalarca masa sildikleri için bence zaten bundan kurtulmalıyız. Dezenfektanlı tek kullanımlı bezler kullanılması gerekiyor. Bundan artık kaçınılmaz olacak. Bu bir gerçek. Diğer tarafta kuverler düştüğü zaman bu şöyle bağlantılı. Eğer ben 500 kişilik dükkanda bir masayı 2.2 turnover çeviriyorsam bu 1.1'e düşecekse bu demek ki %50 düşüş. Burada demek oluyor ki benim kiram %50 düşmeli. Enerji giderlerim düşmeli. Çok bunu söylemek istemiyorum ama biz bu arada kurum olarak bir tane insan işten çıkarmadık ve çok büyük destekledik. Ama ister istemez sonuç buna gidecek. Yani %50 durumun düştüğü yerde ben nasıl baş edeceğim ki?
Gelir yani giderim.
Benim en büyük korkum, endişem, tabii endişem bu. Yani inşallah insanlar, devlet işte bu işte süreci yöneten insanlar, kişiler, bilim adamları bunları çok iyi kurgulaması lazım. Turizmden özellikle çok deneyimli, donanımlı insanlardan inşallah danışmanlık alır, bu süreçleri yazarlar, çizerler, uygulanır. Ama kötümser değilim. İyi olur diye düşünüyorum. Burada tabii limonun 12 TL olduğu bir gündemden gündemden bahsediyorum yani. Bu maliyetler, bu kiralar, bu enerji giderleri, bu işçilik giderleri nasıl baş edeceğiz? En büyük korku bu. Ve bunu çok açık ve net söylüyorum. Bu krizden sonra bazı stratejik yol haritalarını çizmiş, ayakta durabilecek dükkanlar dışında %30'u geri dönemeyecek. Eminim yani. Dönse bile baş edemeyecek. %30 demek, Apo baştan söyledi, bir istihdamda
30 bin işletme.
Bir şey demek bu. Tabii ciddi bir rakam bu yani. O anlamda biraz şey gibi düşünüyorum. Biz şimdi birden fazla sosyal sorumluluk projesi içindeyiz de şu anda. Apo biliyor işleri. Hani şu an evde duruyoruz. Hem kendi işimizi yönetiyoruz hem de sektörün çalışanlarına daha fazla nasıl fayda olabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. İşte kumaya yardımları falan yapıyoruz. Destekliyoruz vesaire ama bu bir bütün iş, bütünlük işi. Bir bütün olarak, bir birey olarak değil ama bütün olarak dediğim gibi bize sahip çıkan bir işimiz var. Sonra herkes işine sahip çıkacak. Bir bütün olarak hareket edecek. Ama iş dolaşıyor gene hep söylüyorum. O bilim kurulundan çıkacak mevzuata göre inşallah parakenteye, restorana hepsine ayrı ayrı güzel güzel yazılır çizilir. Bizler de onları uygularız. Yani işletmeler kendi kafasına göre önlem almamalı. Ben hava filtresi koymam, Apo koyar. Bu değil. Herkese aynı şekilde. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi biz zincirler olarak birçok restoran bu hijyen kurallarına, yani bir hamburger köftesi imal edildiğinde biraz önce söylediğiniz gibi biz onun hangi tarihte ne zaman üretildiğini biliyoruz. Gıda analizlerine gidiyor. Kıymalar, köfteler, tavuklar, gıda mühendisleri işte artı 4'lerine, artı 14'lerine, depolara, 18'lere kadar her şeyi kontrol ediliyor. Bunu kontrol etme o kadar çok işletme vardı ki. Şimdi bu mevzuat madem böyle oldu, hiç yaşamadığımız, hiç tecrübe etmediğimiz bir sürecin içindeyiz. Madem öyle, madem insan sağlığı, şu an öyle bir durumdayız ki parası olan adam evinden çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor yani. Korkuyor, canından korkuyor.
Aslında bir şey var, bizde bir söz var, müsibet nasihattan iyidir diye, iş oraya doğru gitmeye başladı. Yani hani Amerika'da yıllarca olan bir şey var, USPH kuralları diye. Bir restoranda belirli bir kitapçık kuralları içerisine giriyorsunuz, kurallara uymak zorundasınız yoksa nefes aldırmazsınız. Her restoranın ciddi şekilde hijyen kuralları var, gıda güvenliği kuralları. Birçoğu Türkiye'ye önce otellerle geldi, sonra zincir restoranlarla geldi. Ama Selçuk'un dediği gibi birçok restoranda halen bunların çoğu yok. Bir de üstünde demin mesela birçok işletme kapanacak ya da buna benzer bir şey söylendi ama bu hani pandemi oldu, kriz oldu böyle kapanacak gibi düşünmemek lazım. Birçok giriş şimdi zaten amatör ruhla biliyorsunuz hani danışmanlık almadan ya da bilmeden girişimler yaptılar. Yani adam bir hevesle oranın en güzel, şehrin en güzel AVM'sine zaten en yüksek kiraya girdi. Dolayısıyla bu adam zaten teknik olarak batık başlamıştı. E şimdi 2-3 ay kapatınca bir de işler düşünce, beklentinin de altına düşünce, insanlar çekimser yaklaşınca kazanamamaya başlayacak. Yani zaten batmış olan birçok restoran şu anda geri dönemeyecek. Şu anda yani birçok CFO'nun diyeyim, finans yöneticisinin ya da zamanı geldi. Birçok restoran, birçok işletme masa başında kurtarılacak. Yani sadece kapıdan müşteri gelmesini beklemekle ve o müşteriye ne satacağını beklemekle paket sipariş mi alacak yoksa biz mi evine gönderelim kapıdan gelsin alsın mı olacak bir iş değil açıkçası. Mutlaka ki devlet yardımı olmak zorunda ama biz sadece restoranı konuşuyoruz. Yani Türkiye'de 100 bin işletme, 2 milyon çalışan ve bir de bunların tabii ailelerini ve tedarikçileri de katarsanız bu iş yaklaşık 20-30 milyona gider herhalde diye düşünüyorum. 20 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz ama bunun sanayisi var, diğer fabrikalar var. Yani o kadar çok şey var ki devletin mutlaka ki bir yerde disiplin altına girmek zorunda kalacak. Hani kısıtlanacak demek istemiyorum. Kendi ülkemizle ilgili ileri geri konuşmak istemiyorum ama mutlaka ki kaynaklar sınırlar altında girmek zorunda kalacak. Dolayısıyla zaten ortada risk yaşayan ya da stabil olmayan işletmelerin birçoğu yakın zaman içerisinde kötü bir kaderle karşılaşacak. Umarım onların birçoğu işte böyle masa başında kazananlar olacaklar. Şu anda aslında daha çok dijital, daha çok finans yöneticisi zamanı aslında işletme becerilerinin dışı.
O zaman Esef sana soralım. Şimdi Big Chef size ve Cookshop'a göre siz daha küçük bir şeysiniz, restoransınız. İşte iki şube var, nektar var vesaire ama çok da yıllarında bir tecrübesi var işletmecilik konusunda. Bir aile işletmesiniz ama çok tecrübelisiniz ve yerleşik de bir şeyiniz de var. Biliyoruz Ankara'da müşteri profiliniz de var. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz ya da ne bekliyorsunuz? Aynı anlamda geri dönüşlerle ilgili ve buna hazırlıklarla ilgili devlet yaptırımları olsun ya da sizin kendi alacağınız önlemlerle ilgili.
Şimdi ben bu geri dönüş sürecinde pozitif olanlardanım. Yani kabaca şöyle diyebilirim. İnsanlar bu pandemi sürecinde normalleşme durumu başladığı zaman kesinlikle Abdurrahman Bey'in dediği gibi de bir akın yapacaklar. Restoranlara, özledikleri kafelere, mekanlara gidip. Hatta bu revanş harcaması, intikam alışverişi gibi isimler takıyorlar yurt dışında. İnsanlar daha fazla bu süreçten sonra daha fazla sosyalleşmek isteyecek. Keşfetme dürtüleri daha yüksekte olacak. Ve kendisine daha az çalışacağım, daha çok vaktimi ve paramı kendi kişisel zevklerim için harcayacağım gibi düşünceler şu an çoğu insanın aklında, zihninde yer ediyor. Biz bu süreç sonunda ne dersler çıkartmalıyız sektör olarak en başta? Bahsedilenler gibi bize önce Hijyen 101 diye bir kitapçık, bir standart konulması lazım. Az önce Selçuk Bey'in de bahsettiği gibi restoranların hijyen konusundaki takip ettiği süreçlerin çok ciddi olarak belirlenmesi, belli metrekarelerde belli dezenfektanlar, belli metreküp havalandırma sistemleri, çoğu firma az önce bahsettiğiniz zaten yenik başla dediğimiz birçok firmayı biliyoruz. Hani restoran mutfağında havalandırmayı bile doğru düzgün çözemeden çok büyük risklere, çok büyük oyunlara girişen firmalar var. Bunlar da tabii ki batık başladı. Batık devam edebilecek belki ne yazık ki. Ama bu süreç sonunda bizim bu sektör olarak çok daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Daha mesela 100 bin işletme, 2 milyon çalışandan bahsediyoruz. Bunların bu sektörün yok olma ihtimali yok. Daralmadan bahsediliyor yıl sonuna kadar %50, %60 daralmadan. Ama bunun çıkışı da aynı seviyede güçlü ve hızlı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. İyi bir akşam yemeğinin, güzel açık havada yenmiş bir iyi bir akşam yemeğinin bütün bu süreçleri unutturacağını, daha kolay alışacağımızı düşünüyorum açıkçası. Deniz kenarı falan da olursa zaten.
Ne güzel konuştun.
Tadından yenmez yani.
Peki bir yemeği alışkanlıklarında değişiklik bekliyor musunuz? Mesela biraz önce Abdurrahman Bey dedi ankette herkes Sezar salatayı değil de hamburgeri özlemiş dedi. Ama ben de hani çok yemeğe meraklı ve böyle yiyen bir insan olarak hani bu tedirginlik geçene kadar en azından evet pişmiş ve önüme sıcak gelen şeyleri yemeği belki daha çok tercih ederim diye düşünüyorum başlangıçta. Hani bu anlamda yeme içme alışkanlıklarında değişiklik düşünüyor musunuz? Bir yandan işte bu evde ekmek yapmalar, şunlar bunlar da yaygın. İnsanlar daha spesifik ürünler için mi dışarı çıkmaya başlar? Yani evde evet İskender yapamazsınız, Adana yapamazsınız, ne bileyim bir takım işte ürünleri evde yapamazsınız. Onun için restorana gidersiniz ama hani daha bu anlamda bir spesifik ya da alışkanlık değişimi bekliyor musunuz ya da ona yönelik bir hazırlık yapıyor musunuz?
Yani mesela ben de ankete katılayım, işte Big Chef'in çıtır mantısını özledim. Ya oraya ola. 01'de sonuçta ilk çıktığım zaman restoranda şey yapacağım, sizlere geldiğimde söyleyeceğim. Menündeki seçmeler. Buyurun Abdurrahman Bey, sen de başlayalım yine.
Tabii bunlar aslında özlenen yemek olduğu için insanlar burger ya da çıtır mantı isteyecekler ya da magnolia, ama ben ankette aslında bir sürü soru sordum. Onlardan bir tanesi insan, yani benim yaptığım anketteki oylayanların diyeyim %60'ı sağlıklı beslenmeye devam etti. Hani bir gerçek var, bilimsel olduğunu bildiğiniz bir gerçek var. 21 gün bir şey yaparsan alışkanlığına oturuyor diye. Biz şimdi bir de etrafındaki 5 kişinin ortalamasısın diye bir şey var biliyorsunuz. Biz şimdi etrafımızdaki 5 kişi son 45 gündür belli her şeyden önce. Onların beslenme şekli belli. Yeme içme ya da işte temizlikle ilgili yaptıkları şeyler belli. Dolayısıyla sağlıklı beslenme hayatımıza girdi. İstesek de istemesek de artık sarımsağın ne olduğunu biliyoruz. Çörek otunun ne olduğunu biliyoruz. İşte günde 2 tane hurma yerseniz vücuttaki değişikliklerin ne olduğunu bir öğrenmeye başladı insanlar. Veya bir kaşık bal her gün yerseniz ne oluyor? Herkes C vitamini, biliyorsunuz artık ortada portakal yok. Rakam da uçtu, portakal da kalmadı. Dediğin gibi Selçuk'un dediği gibi limonun fiyatı da uçtu. Çünkü herkes doğru şekilde beslenmeyi öğrendi.
Buradan sarımsak ki, en çok uçanlardan birisi bizim ana giderlerimizden biri.
80 lira
evet. Sarımsak. Evet, evet. Somonun fiyatı düştü. Devlet somon fiyatını aşağı aldı. Biliyorsunuz sarımsak fiyatı çıktı.
50 küsürlere düştü. Bu evet, arada evet. Çünkü somon yiyemiyor bildik, bulamıyor.
Belki menüler değişecek o zaman.
Nasıl?
Yani ister istemez.
Belki menüler değişecek ister istemez.
Benim de sormak istediğim oydu. Ne gibi değişiklikler gerekecek acaba?
Yani 01'e mesela gittiğimizde önce masaya kere yemekle beraber Allah'tan iftar da geçti ama sarımsak gelirdi. Millet derdi ki bu ne kardeşim sarımsak. O kadar koymuşlar ama sarımsak değil.
Artık şeyerek.
Karneyle verilecek duruma geldi yani. 80 lira diyorsunuz biz... 3 gün önce ilk bu haftanın başında 126 TL'ye geldi bize. Ufak çaplı bir kriz yaşadık. Bunun yani 126 lira 1 kilo sarımsak, yani fahiş bir fiyat. Altından nasıl kalkabiliriz? Yani alışkanlık değişti derken hemen hani normalde çok çok fazla kullandığımız ve sevilen bir ürünümüz közlenmiş sarımsak. Onu hani biraz daha aşağı doğru çekmeliyiz diye bir otokontrol hemen yaptık yani mecbura.
Bu arada Abdurrahman Bey, sen bu şeyi açıklarken alışkanlıklar değişken ama bir de yurt dışında büyümeden sorumlusun. Bayağı bir restoran açtınız. Ben birebir takip ediyorum. Yani 4-5 günde sırf Bakü'de 2-3 ayda bitecek bir restoranı bitirdiniz. Instagram'dan böyle bir yarışma gibi oldu.
Evet, bir rekor yaptık, evet.
Yaptı. Aynı zamanda bu soruyu cevaplarken yani yurt dışında nasıl bu işler? Bir de o oyun, onunla ilgili de bize ufak böyle bilgiler verirsen çok seviniriz izleyicilerimize.
Memnuniyetle. Yani hani bu sağlıklı beslenme işi bizim hayatımıza ne kadar girdiyse en elimizdeki önemli tecrübe aslında Almanya. Almanya'da uçup gitmişti zaten. Etraf vegan ve vejeteryan kaynıyordu. Artık hayvansal yağları, proteinleri hayattan çıkarmaya başlamıştı insanlar. Herkes kadınların kendi mutfaklarının önünde saksılarda yetiştirdiği ürünler vardı. Yemek yaparken oradan makasla kesip yemeğin içerisine atıyor. Dereotunu, kişnişi vesaire diye söyleyeyim. Avrupa bu konuda bizden biraz daha aslında önde hareket ediyordu. Ama biz de onları tabii ki mutlaka ki yakalayacağız bu konuda, daha sağlıklı beslenme konusunda. Belki onlar da seçenek az olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Türk mutfağını ve Türklüğü anlatmayı çok sevdiğim için, bizim geçenlerde bir arkadaşım bir üniversitenin gastronomi bölümünün hocasıyla beraber konuşuyorduk. O söylemişti. Sadece Kilis'te olan yemek sayısı Avrupa'daki bütün ülkelerden neredeyse daha fazla. Yani 700-800 çeşit Kilis'in kendisine ait ve biraz da orada üretilen yemekler var. Şimdi böyle bir ülkede çeşit o kadar çok ki sağlık ya da sağlıksız diyebilmek çok kolay değil, ama dediğiniz gibi biraz daha sağlıklıya doğru gideceğiz. Biz buna uygun menüler yapıyorduk zaten. Hani marka müthiş işler çıkarttığımızı düşünüyorum birçok insan gibi. Tam da en son menümüzü yayınlamıştık, çıktı ortaya. Türkiye'deki birçok perakende markasıyla işbirliği yaptık. O yurt dışında onları tanıtacaktık. Onlar bizi tanıtacaklar derlerken pandemi ortaya çıktı. Ama devam edeceğiz bunların hepsine. Yani durmayacağız. Durmamak lazım. Bu demin söylediğimiz kapatmalar, olası sarsılmalar, şeyler sadece oyuncuların değişikliği aslında. Yani bir oyuncu diğerine geçebilir ama restoran sektörü ya da yeme içme aşağı inmeyecek. Yani basit bir matematik yapayım isterseniz. Buradaki herkes matematik sever olduğunu bildiğim için, her şeyden önce siz zaten binary'cisiniz. Ortalama bir insan 3 ülkesi yılda 1000 öğün yemek yiyor. Dünya nüfusu 7,5 milyar. Bu da 7,5 trilyona yakın öğün demek. Şimdi 2050'de de yaklaşık dünya nüfusunun 10 milyar olması bekleniyor. Zaten 30 sene içerisinde yeme içme %25 daha. Buna yeterli kaynak çıkartmamız lazım. Daha fazla kendimiz üretmemiz lazım. Ama nihayetinde göreceğiz ki insanlar yeme içme en önemli şeyle, yemek yani her şeyden önce en önemli nasıl söyleyeyim, enstrümanlardan bir tanesi olacak insanların hayatında. İkinci olarak da pandemide gördük, suyun güvenliği ve yemeğin güvenliği artık milli konulardan, yani devlet güvenlik konularından bir tanesi. Yemeksiz kaldık, bir şeyler yaptık kendimizce, ama su olmasaydı büyük ihtimalle zombi filmlerinde gibi insanlar dışarı çıkar birbirinin suyunu almaya başlardı. O yüzden bu ikisi aşırı derecede önemli olacak, ama tabii ki hem sektörün hem yeme içmenin önü çok açık. Birincisi dünyada açık, nüfusla beraber açık. İkincisi de zaten biz Türklerin zamanı geldi, yani artık Kilis'teki yemeği dünyaya tanıtmanın, Avrupa'daki insanların 3-5 tabakla yetindiği insanlara biraz Türk yemeğini göstermenin zamanı geldi aslında. Bize çok iş düşüyor orada, durmamak lazım. Avrupa buna aç, Amerika zaten aç ama henüz biraz mesafe olsak bizim için. Önce bir Avrupa'yı keşfedelim. Ben açıkçası çok hem şeyde Instagram'daki yazılarında bahsediyorum, bir dergide yazıyorum, orada bahsediyorum, gördüğüm her yerde bahsediyorum. Mutlaka ki Türk markaları alıp bavulunu yurt dışına çıkmalı her şeyden önce. Bunu mutlaka yapmalıyız. Zaten şu anda görüyorsunuz dolar kaç lira. Yani yatırımımızın yarısı, belki yarısından fazlası yurt dışında olsaydı doların çıktığına üzülen değil, belki de sevinen tarafında olacaktı birçok işletme. Ama bu treni şu an için kaçırıyoruz. En başta konuştuğumuz gibi umarım müsibetler nasihatlardan daha iyidir. Çok şey öğretti bence pandemi. Çok vakti almayalım ki dijital kısmına da gelelim. Eminim sizin de söyleyecek şeyleriniz var. Ben de açıkçası dijitalle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum sonra.
Buyurun Selçuk Bey.
Ben de yani sonuçta herkesin menüsünde özlenen yemekler var. Bizde de mesela misafirler bizim iletişim kanalına da yazıyor zaten. Onun dışında yeme alışkanlıkları değişecek. Yani gönül rahatlığıyla da tercih edebilecekleri yemek sayısının da çok öyle değişeceğini düşünmüyorum. Ama ben şahsen kendi menümde %30 küçülmeye, daralmaya gideceğim. Biraz daha işte lokal, işte bu doların, euronun, kurların çıkmasıyla beraber işte bu etkilenmeyelim diye. Sürekli işte o bizim menü incineyi, cost raporlarımız şaşmasın diye. Ama onun dışında mutfaklarda gerçekten bu hijyen kuralarını SKT'ler, son kullanma girişler, işte tedarikçi kontrolleri, gıda analizleri, kontrolleri güzel yapıldığı sürece, eksiklik yapıldığı sürece, yani bir salata bile yediğinizde gerçekten çok güzel dezenfekte ediliyor. Midye kabuğu kullanan firmalar var, dezenfektan kullananlar var. Yani öyle sirkeyle falan olmuyor. Daha etkili dezenfektanlar ve en azından iki kere, üç kere yıkandıktan sonra dezenfekte edilir ve kurutma makinelerinde olduğu için insanlar aslında bu kuralları yerine getiren restoranlarda, kafelerde rahatlıkla salatasını da yiyebilir, yumurtasını da yiyebilir, etini de yiyebilir. Yemeklerin tabii ki 1-0 öne geçmesinin en büyük sebebi belli bir dereceden sonra, işte 90 dereceden sonraki mikrop ya da bakteri yaşamadığı için daha güvenli olur. Ama Apo'nun da dediği gibi bir takım şeyler değişecek. Bir kere menüler daralacak. İnsanlar biraz daha lokal ve yerel ürünlere daha şey gösterecek, özen gösterecek. Biz de özellikle çok güzel bir menü yaptık. Hem kahvaltı tarafında hem yemek tarafında hem daha sağlıklı, daha lokal Türk lezzetleriyle işte dünya lezzetlerini bir araya getirdik. İşte yani şöyle söyleyeyim, köfte piyaz altında frik bulgur gibi düşünün. İnsanlar çünkü ben şeye çok inanıyorum. Dana Milanese'yi yıllarca sattık. Atıyorum. Satmadı yani. Menüden çıkarttık. Ve benim en sevdiğim yemekti. Hayır dedim. Bunu dedim külbastı yazıyoruz dedim.
Biraz adını değiştirsin.
Bir değiştirdim. Et külbastı sıralamada 10. yemeği satıyor biliyor musunuz? Yemeğin şeyi çok önemli. İsim çok önemli orada. İnsanlar çünkü mesela çıtır mantı dediğinizde bize de mesela çıtır mantı bölümündeydi mesela başlangıçta. Ben onu ana yemek bölümüne koydum. Patlama yaptı mesela gibi. İnsanlar alışkanlıkları değişecek ama burada önemli olan menülerde de kısmi değişiklikler olması gerekmekte. Yani şöyle bahsedeyim kısaca. Kendi şahsi restoranlarım için söylüyorum. Apo biraz beni bilir tanır. Grigos renklendirici, tatlandırıcı, yapay. Hiçbir şey kullanmayız biz. Donuk hiçbir şey kullanmayız. Her şey menemen mi söyledin? O an domates, biber kesilir ve o zaman yapılır. Yemek pişme süreçleri bile onun bir prosedürü yazılır. Yani şudur. Bir yemek atıyorum işte siz bonfile söylediniz. 20-25 dakika içinde ama salatalar 15-20 dakika içinde. 15-20 dakika içinde. Yani hizmet belirleme sürelerine tabi tutulur hepsi böyle. Bunlar bile yazılı çizili. O anlamda bilinçli olduğu sürece aşağıdaki işte işin başındaki şefler, işin patronları hepim ben, müdürler bilinçli olduğu sürece biraz önce orada herhalde beyefendi havalandırma sistemiyle ilgili bir şey söyledi ki çok önemli bir nüanstır bu. Bizlerin kullandığı havalandırma sistemleri ortalama bugün 20 bin euroluk cihazlardan bahsediyorum. 20 bin, bugün en kötüsü 100 bin TL'den başlıyor. Bunun da sebebi ne? Oradaki ortamı, çünkü karbon, su bazlı, sulu havalandırma sistemleri var. Baştan mevzuatı onu koyuyor. AVM'ler diyor ki sen bu cihazdan başkasını kullanamazsın. Sebep oradaki ortamı, havalandırma ortamını, şartı, duman olmasın, his olmasın, yangın çıkmasın. Yine iş sağlığı ve güvenliğine geliyor iş yani esasında.
Eser?
Ben bu konuda 01 Adan olarak zaten çok kısıtlı bir menümüz var bizim. Izgaradan çıkan toplam 4 ürünümüz var. Totalde de onu geçmiyor menüdeki item sayımız. O yüzden hani menü küçültme zaten çok küçük bir menümüz var. Yani mümkünatı yok. Açıkçası onu söyleyeyim. Yeme alışkanlıkların değişeceğini düşünüyorum ama daha çok yemek değil de mekan alışkanlıklarının değişeceğini düşünüyorum. İnsanların yiyecekleri yemeklerden çok önce mekanı seçip o mekandaki en iyi ürüne, favori ürüne ulaşmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Atıyorum bir yerin hamburgeri çok güzel ama dediğimiz gibi farklı icra şartlarına uygun değil. Daha basma kalıp eski düzen gidiyor vesaire vesaire. Onların o tür yerlerin direkt eleneceğini düşünüp restoran seçip ondan sonra restorandaki o menü içindeki favori üründen devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda bir güncelleme olacaktır insanlarda. Önce mekanı, hijyeni, bazı kuralları yerine getiriyor mu? Algı olarak oturduğu an direkt konuşmanın başında söylemiştiniz. Oturdum, yemek masaya oturdum, hemen yemek söylemiyorum artık. Bu duruma gelecek. Ortama bakacak, çalışanlara bakacak, maskesi var mı? Yere bakacak ortada, temizlik ne kadar hakim yere. Onu seçtikten sonraki alışkanlığını ona göre programlayacak. Orada kendisine favori bir ürün bulacak. Öyle devam edecek. Ben bu şekilde alışkanlıkların güncelleneceğini, değişeceğini düşünüyorum açıkçası.
Belki son olarak da hem dijitalleşmeyi konuşabiliriz hem de diyelim ki süreç uzadı. İnsanlar kolay kolay gelmiyor ya da gitmiyorlar. O zaman paket servisi ya da daha farklı bir konsepte bazı restoranlar çalışır mı? Hem de onu tartışalım. Ben belki bir giriş yapabilirim. Sen de yorumlarını eklersen. Yani dijital olarak tabii bir yere kadar. Yani teknoloji her gün kendini yeniyor. Bugün aldığınız bir ürün 6 ay sonra bir anda eskiyebiliyor. Yaptığınız bir uygulama 6 ay sonra yeni bir telefonda ancak çalışabiliyor. Ondan dolayı belki basit uygulamalarla, belki de dediğim gibi bu süreci şeffaf anlatabilen uygulamalarla belki müşteriye hitap etmek çok hızlı çözümler olabilir. Onun dışında altyapı çok önemli. Yani içinde bulunduğunuz, atıyorum örneğin Abdurrahman Bey için bunu özellikle belki yorumlamak lazım. Türkiye'deki internet altyapısı iyiyken başka bir ülkedeki daha kötüyse aynı ürünü aynı yerde aynı hızda kullanabilirsin. Bu sefer müşteri yemekle uğraşmaktan, menüye kızmaktan, çünkü teknoloji öyle bir şey. Yani bir anda kızıp restorana asıl hitap eden, yani damak zevkini unutup ya bunun epi çalışmıyor deyip o restorandan vazgeçebilir. Ya bu tarz bunlar çok tartışılacak. Diyerekten ben sen de belki bir şey varsa
sizlerle
devam edelim. Hem de dediğim gibi ikinci sorumuza da cevap vererekten programımızı da yavaş yavaş bitirebiliriz.
Yani bu herhalde zorunlulardan bir tanesi oldu paket servis. Biz kendi aramızda konuşuyorduk. Selçuk, ben ve birkaç yine zincir restoran yöneticisi arkadaşımızın WhatsApp grubu var. Biz bir ara böyle bir yine kendi aramızda dörtlü beşli bir görüntülü konuşma açtık. Kendi kendimize diyoruz ki herkes mi paket servis verecek? Dalga geçiyorduk başlarda ama pandeminin ilk olduğu zamanlardaydı. Ama şimdi gördük ki paket servis elzem işlerden bir tane olmaya başladı. Her ne kadar pandeminin belki önümüzdeki senenin ilk aylarında, ilk çeyreğinde çok fazla etkisi olmayacağını düşünsek de nihayetinde devam eden etkisi bir yıl sürecek. İnsanlar bu kadar alışkanlıklarına oturduğu hassasiyetlerini hemen kaybetmeyecekler. Önümüzdeki Haziran'a kadar. Bu da ne demek? Yani biz de bir şekilde kendimize başka alternatif kanallar arayacağız ki ayakta durabilelim diye. Yine Avrupa'da bu, yani içerisinde dört büyük ana ülkenin de katıldığı bir ankette paket servis ortalama %5 ve 7'den %35'e çıktı. Ben de geçen gün yine basit anket belki ama her anket bir gösterge. Kendi yaptığında da evde yemek mi paket, restoranda yemek mi paket mi deyince %65'i restoranda yemeyecek. Yani Türkiye'de de kendi arkadaşlarım içerisinde de %35 gibi basit bir analiz çıktı. Dolayısıyla demek ki insanlar paketin ne olduğunu anladı. Şimdi ikincisi, biliyorsunuz yani belli bir yaşın, belli bir jenerasyonun üstü en eski model akıllı olmayan telefonları kullanıyordu. Şimdi annemizle, anneannemizle FaceTime'dan görüşüyoruz ve keşfettiler FaceTime'in ne olduğunu. Biliyorsunuz bazı iş insanları diyeyim, belli bir yaşın üstündeki iş insanları halen bilgisayar kullanmayıp defter kullanmayı seven iş insanları artık ekibiyle Zoom'dan, webinardan vesaire görüşmeye başladı. Yani dolayısıyla en büyük yaştan en küçük yaşa kadar internet, dijital ya da aplikasyonlar hayatımıza girdi. Bu böyle devam edecektir. Bir de bunun üzerine tabii ki bunun güvenli olduğunu anlamaya başladı insanlar. Yani eskiden nakit para kullanmayı seven şimdi temassız karta geçti. Temassız kartı seven de e-ticaretten satın almanın aslında çok da tehlikeli bir şey olmadığını, her geleninde kartının kopyalanmadığını, hemen de hesapların boşaltılmadığını gördü insanlar. O kadar da abartılacak kadar da kötü bir şey olmadığı gibi bu hayatımıza girdi. Dolayısıyla bu bitmeyecek. Şimdiden birçok zaten marka paket servise geçmek için ayrı bir kanal kuruyor ve aslında birçoğu isim başvurularını yaptı. Benim bildiğim kadarıyla, hani kendi çevremden bildiğim kadarıyla herkes en azından başaramasak da elimizin altında bir paket altyapısı olsun dedi. Mesela en iyi örneklerden bir tanesini söyleyeyim. Geçen gün arkadaşım olduğu için aynı zamanda o arada da farkına vardım. Kiğılı, biliyorsunuz yani medarı iftarımız bir erkek giyim markası. Kadın var mı içerisinde bilmiyorum, sonra beni kınamasınlar ama erkek giyim markası şu anda biliyorsunuz e-ticaretinde gıda satıyor. Abdullah Kiyılı ekibe demiş ki hayrına satacaksınız, maliyetine satacaksınız. Çünkü o zaten öyle bir insan olduğunu biliyorum. Ben kendi uzaktan tanıyarak kendisini hayırsever bir insan olduğunu biliyorum. Ama nihayetinde bir perakende markası, e-ticaretim elimde var, altyapısı da var, niye duruyorum o zaman deyip gıda satmaya başladı. Dolayısıyla bu o kadar değerli bir şey ki beceremesen bile o altyapının elinde olması inanılmaz bir şey. Çünkü sen beceremezsen bir sonraki jenerasyon becerecek. Elinde o altyapının olması gerekiyor.
Selçuk Bey.
Yani paket servis konusunda zaten mevcutta benim 8 tane şubemde vardı. Sayıları da çoğaltmıştık biz. Sanırsam bugün bir çalışma yaptık biz de. Yaklaşık bir 20 kalem ürünle Etiler şubemizde biz başlıyoruz bu arada. Şimdi o lokasyonda zaten çok güçlüydü. Bir gerekli bütün önlemler olarak bir deneyeceğim ben. Çünkü bizim paket servis altyapımız var. Ama dijital anlamda Apo'nun bahsettiği kadar çok öyle profesyonel bir altyapı yok. Ama en azından Yemek Sepeti Vale üzerinden bir ciddi bir dağıtım ağımız var yani bizim de. Deneyeceğim. Denedikten sonra da karar vereceğim. Bunu yapma sebebimiz hem ben de merak ediyorum gerçekten. Şimdi insanların bir bu tarafta da ciddi bir şey oldu. Yani e-ticarette insanlar genelde işte evine manavını sipariş geçti, etini sipariş geçti. Orada tam ondan daha başka neler çıkabilir derken işte ekşi maya ekmek, kruvasan, pasta, çörekler çıktı. Bir sürü şey, spor aletleri yok satmaya başladı böyle. Enteresan şeyler böyle. Bir sürü hani daha nereden yakalarımı düşünürken her gün yeni bir şey. Evde de çünkü bunları takip etme şansımız. Çünkü zihin öyle bir şey ki biz bir takım şeyleri düşünceleri nasıl büyütürseniz öyle olur. Biz evde ne yapıyoruz? İşte ne yapıyoruz? Hep bir takım şeye fokuslandığımız için aslında yaşarken birçok şeyi kaçırdığımızı fark ettik. Evde bunları yakaladık ya. Düşünme yani gerçekten hani o bütünlüğü koruyarak düşünme yeteneğimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum ki ben öyle yaptım. O anlamda birçok rol model var kafamda da benim dijital anlamda. Ama mesela normale döndüğümüzde sektör olarak ödeme sistemi işte orada limitli 200 TL üzerine şey yapamıyorsunuz. Dokunmatik işte ödeme yapamıyorsunuz ama 250 TL'ye kadar yapabiliyorsunuz. Menü bunun en büyük örneği. Yani zaten en çok kirliliğin bulaşacağı şey de menü zaten yani.
Nakit paradan hiçbir farkı yok şu anda.
Evet, paradan hiçbir farkı yok. Yani sabah öğlen akşam siliniyor. Belki tek hep silinecek. Belki büyük, çok büyük gerçekten global dünya zinciri otellerin yaptığı kullanımlık, tek kullanımlık böyleler hayata geçecek. Bilmiyorum. İnsanlar böyle devasa menülerle çıkmayacak. İki sayfalık menülerle çıkacak ama menüleri tek kullanımlık yapacak ya da işte iki günde bir değiştirecek gibi gibi bir sürü senaryolar çıkabilir. Ama dijitalin hayatımızda ciddi anlamda yer edeceğini ve dijitale yatırım yapan şirketlerin de bu kriz, bu süreçte, bu dönemde artı prim yaptığını da gördük. Bunu en büyük nerede gördük? Süpermarketlerde gördük aslında. Ya işte e-ticaret yapan manavlarda gördük. Benim bir arkadaşım var. Kendine işte bu süreçte açtı kendisi. Bir tane şirket kurdu. Hemen altyapısı vardı, yaptı. Dedim ki bak sen dedim bu işi patlattın, kendi patlayacağım dedim. 2 hafta boyunca şeyi kapattı. İmalathaneyi kapattı. Yani talep o kadar büyük ki anlatamam size yani.
Herhalde en değerli şey yazılımcılarla motokuryeler oldu şu anda büyük ihtimalle.
Evet. Belki de şimdi, biraz önce bahsettiniz ya garson sayısı azalacak ama işte vale sayısı işte kurye ya da evet. İşte paket servis eleman sayısı artacak bu bakıma.
İşte son olarak da senden alalım. Bu arada babam bir soru sormuş şimdi Ercan yazmış da. Sizce demiş bu krizden sonra herkesin kendi bildiği ve uzman olduğu işlere yönelmesi özellikle de restoran ne kadar doğru olur demiş.
Yani tabii ki uzman olduğu işe dönmesi herkesin çok önemli. Ben de uzmanlık sektörde hangi sektörde uzmansın diye sorar olursa yani 10 yıl oldu herhalde yazılım.
Bu da aile içi bir
veda,
şey
galiba. Aynen aile içi bir şey. Dis atmak mı oluyor onu? Öyle bir şey geldi. Evet. Biz yıllarca paket servisine karşı bir işletmeydik. 0-1 adan olarak. Paket yani vermiyorduk. İsteyene de yani red cevap veriyorduk. Yerinde yenmesi gerektiğinin peşindeydik ve bunu destekliyorduk her zaman. Şimdi bu süreçte sonuçta bir ay bir süre gibi kapalı kaldık. Daha sonra da bu sahneye de çıkmamızın gerektiğini artık anladık. Bunda şunu gözlemledim. Paket yapma prosesi de yıllardır hiçbir inovatif gelişmeye uğramamış. Ben çocukluğumda iş yerinde hangi ambalajı hangi şekilde kapatıyorsa hala aynı şekilde. Hiçbir ya da eve paket söylediğim zaman 10 sene önce nasıl geliyorsa hala aynı şekilde geliyor. Dünya değişti, her şey değişti. Bu değişmedi. Çünkü böyle bir şey çıkmamıştı önümüze. Durum çıkmamıştı. Bunun elzem olduğu, bunun ne kadar gerekli olduğu, hijyenin en üst noktaya çıkacağı bir durum olmamıştı. Bu da bizim sektörümüzü ileri iyi bir noktaya götüreceğini düşünüyorum kesin. Şimdi biz de işletme olarak geçen hafta ikinci haftaya girdik. Paket servisine başladık. Yeni bir paketleme sistemi kurmaya başladık. Daha sonra ambalaj, tek kullanımlık ambalajlar yapmaya başlıyoruz şimdi teslimat anında. Çünkü ızgara ürünleri servis ettiğimiz için 90 derece üzerinde mikrop, bakteri, virüs yaşama şansı düşük. İnsanların aslında yemeğin, ambalajın içiyle ilgili çok fazla bir problemi yok. Daha çok yoldayken ya da paketlendikten sonra onun o teslimat sürecinde akıllarına bu pandeminin getirdiği sorular geliyor. O sürece yönelik birkaç inovasyon yapılabilir, birkaç çözümlerimiz var bizim de şu an üstünde çalıştığımız ürünü olarak da çıkartmaya başladığımız. Bu şekilde bu belki her kriz fırsat getirir diyor denir her zaman, klasik bir sözdür. Belki restoranlara da bu farkında olmadığı paket diye bir birimin olması gerektiğini, buradan çok büyük kazanımlar, çok büyük ciralar elde edebileceğinin göstergesi olabilir bu süreç.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir program oldu. Yani bir büyük bir otelin salonunu doldurmuş kadar 2000 kişi izledi şu anda. Hala da izliyorlar. Evet. Demek ki çok büyük, bence bu konuyla ilgili gerçekten herkes çok merak ediyor. Çok fazla soru var, çok fazla merak var. Çünkü önemli. Yani hem insanların bir yaşam alanı aslında bence restoranlar. Sosyalleştiğimiz yerler. Ondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte zaman ayırdınız.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Benim şahsi önerim, ben bütün ekip arkadaşlarım da bunu biraz önce arkadaşım söylediği için söylüyorum, aklıma geldi. Krizi fırsata çevirmekten, hani bunu bir fırsata çevirmekten bahsetmek istiyorum. Çok kısa. Neler yapmalıyız, neler yapabiliriz? Aslında esasında hepimiz yoğunluk sürecinde yapmayıp ertelediğimiz bir sürü iş var. İnanın sabah ben 9'da başlıyorum, akşam 6'da kalkıyorum mesela. O kadar çok iş var ki ekip arkadaşlarım birkaç tanesi işte gözlerimizi alamıyoruz diyor. Yapmadığımız, ertelediğimiz işlerimizi yapalım ve mutfak temizliği yapalım. Ben buna mutfak temizliği diyorum. Yani reçetelerimizi güncelleyelim, maliyetlerimizi kontrol edelim. Daha maliyetli ürünleri menülerden çıkaralım. Daha fazla neler yapabiliriz? Çalışalım, boş durmayalım. Çünkü siz not aldıkça, ürettikçe ve planınızı, stratejik yol haritası çizdikçe yapılacak, çıkacak çok iş var. Çünkü bu süreçten sonra artık sudan çıkmış balığa dönmememiz lazım. Ve hazır bir şekilde işin başına geçip operasyonumuzu yönetiyor olmamız gerekiyor. O yüzden şu dönem çok önemli bizim için.
Çok teşekkür ederiz. Abdurrahman Bey, senin var mı diyeceğim bir şey kapanırken?
Biz aslında krizi fırsata çeviren ülkeyiz. Biliyorsun dünyanın neredeyse her yerine tıbbi malzeme gönderdik. AB'ye ön kapıdan değil arka kapıdan girdik. Direkt kalplerindeki herkesin. Yıllarca İran'la aramızdaki dostluk ilişkisi bundan sebepti. Ambargoda sınırdan affedersiniz eşeklerle tıbbi malzeme geçtiği için insanlar hasta ailelerine ilaç buradan geldiği için manevi bağlılık yaşıyorlardı. Şimdi Avrupa'daki birçok insan, belki tamamı değil ama kalpten bağlılar, Türk isminin ya da algısının değişmiş olmasına. Gerçekten yapılmış, bu sene yapılmış en iyi hareket diyorum bunun. Bunu birçok reklam kampanyasıyla ya da birçok şeyle yapamazdık. Umarım birçok şeyde de bunun gibi fırsatlar ele geçirir ve hemen değerlendiririz. Beklemeyiz, devam ederiz inşallah. Çok güzel oldu. Bence bir yarım saat, bir saat daha giderdi bu. Zamanı sınırlamış olduk. Umarım tekrarı olur. Umarım herkes beğenmiştir konuşmaları.
Böyle şey görmek açıkçası bana da çok umut verdi diyeyim bu konuda.
O zaman sözümüzü alalım. Hayat normale döndükten sonra tekrar bu programı restoranlardan yapalım.
Yapalım.
Aynen. Süper her fikir.
Çok kesinlikle. Sağ olun. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Diliyorum.
Teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Görüşmek üzere.
Evet, sağ olun. Evet, çok...